Ayrım 2, sayfa 26. İkinci kısım. İkinci Henry olağanüstü bir kraldı. Ziyaret uçuşu deyimini daha kullanılmaya başlanmadığı bir dönemde İngiltere ile Fransa arasında mekik dokur gibi öylesine çok gidip gelmişti ki bu yüzden ona bazı gizemli güçler yakıştırılmıştı. İkinci Henry de bu söylentileri yalanlamak için hiçbir şey yapmamıştı. 1173'ün Haziran ya da Eylül aylarında kral İngiltere'ye geldi. Sonra öylesine acele Fransa'ya döndü ki çağdaş yazarların hiçbirinin bundan haberi olmadı. Daha sonra tarihçiler onun bu gezilerini saraylarda tutulan günlüklerden keşfettiler. O sırada 2. Henry'nin krallığı kuzeyde ve güneyde İskoçya sınırında ve Fransa'nın güneyinde oğulları tarafından saldırılara hedef oluyordu. Ama bu gelişinin asıl sebebi neydi? Kiminle görüşüyordu? Kralın bu gizemli bir hızla gidip gelişlerinin bir sırrı bir orduya bedelken gezisi neden gizli tutuluyordu? 2. Henry neyi, nasıl çözümlemeyi başarmıştı? Hitler'in orduları Fransa'nın mısır tarlalarını tırpanla biçer gibi geçip gider, İngiliz ordusu Dunkirk geçidinde perişan dağılırken Percival Godleman bunları düşünüyordu. Profesör Godleman'ın Orta Çağ üzerine bilgisi çağdaş hiçbir tarihçide yoktu. Orta Çağ'la ilgili tüm yanılgıları ortadan kaldıran Kara Ölüm adlı eseri liste başı olmuş, Penguin yayınlarında da çıkmıştı. Profesör böylesine sağlam bir eser ortaya koyduktan sonra daha önceki daha karışık dönemi incelemeye koyulmuştu. Londra'nın olağanüstü güzel bir Haziran gününü saat 12.30'unda bir sekreter Profesör Godleman'ı ışıklı masada bir el yazması eseri inceler, eserin güçlükle sökülebilen Orta Çağ Latincesini daha da anlaşılmaz el yazısıyla not defterine geçirirken buldu. Öğle yemeğini Gordon alanında yemeği planlayan sekreter, el yazmalarının durduğu bu odayı her girişinde burnuna ölüm kokusu geldiği için hiç sevmezdi. İnsanın bu odaya gelebilmesi için bir sürü kapıyı açacak bir yığın anahtara gereksinmesi oluyordu. Oda tıpkı bir mezar gibiydi. Profesör bir kürsüde oturmuştu. Tepeden sarkan lambanın ışığında yüzü solgun görünüyordu. İnsanın üzerinde okuduğu el yazmasını yazan keşişin ta kendisiymiş gibi bir izlenim bırakıyordu. Sekreter kız öksürerek profesörün dikkatini çekmeye çalıştı. Percival Godleman 50 yaşlarında kısa boylu, yuvarlak omuzlu, miyop, tweed takım elbiseliydi. Kız orta çağdan çekilip çıkarıldığında profesörün son derece aklı başında bir insan olduğunu biliyordu. Yeniden öksürüp "Profesör Godleman" dedi. Godleman başını kaldırdı. Onu görünce gülümsedi. Artık bir hortlağa benzemekten kurtulmuş, birinin sevgili, sevimli babası kişiliğine bürünmüştü. Sanki büyük sahranın ortasında bir komşusuyla karşılaşmışçasına şaşkınlıkla "Merhaba" dedi. "Öğle yemeğini Savoy Oteli'nde Albay Terry ile yiyeceğinizi hatırlatmamı istemiştiniz profesör." "Ya evet." Godleman yeleğinin cebinden saatini çıkarıp baktı. "Eğer yürüyerek gideceksem hemen yola çıkmam gerek." Sekreter kız başını sallayarak "Gaz maskenizi getirdim" dedi. "Çok düşüncelisin." Profesör Godleman yine gülümsedi. Kız onun sevimli bir insan olduğunu düşünmekten kendini alamadı. Godleman sekreterden gaz maskesini alırken "Palto giymem gerekir mi?" diye sordu. "Sabahleyin giymediniz. Hava oldukça sıcak. Siz gittikten sonra burasını kapatayım mı?" "Evet, teşekkür ederim." Profesör not defterini ceketinin cebine soktuktan sonra odadan çıktı. Sekreter çevresine bakındı. Tüylerinin ürperdiğini hissetti. Profesörün peşinden o da çıktı. Albay Terry kırmızı yüzlü sigara tiryakili yüzünden bir deri bir kemik kalmış, seyrek koyu kumral saçları bol bol brillantinli bir İskoç'tu. Godleman onu Savoy Oteli'nin lokantasının ızgara et yapılan bölümünde köşedeki bir masaya oturmuş buldu. Albay Terry sivil giyinmişti. Kül tablasında 3 sigara izmareti vardı. El sıkışmak için albay ayağa kalktı. Godleman "Günaydın Terry dayı" dedi. Terry annesinin küçük kardeşiydi. "Nasılsın Percy?" "İkinci Henry dönemi üzerinde çalışıyorum." Godleman oturdu. "El yazmaları hala Londra'da mı? Şaşırdım buna." "Neden?" Terry bir sigara daha yaktı. "Onları köye taşısan iyi olurdu bombalara karşı." "Ciddi misin?" "Ulusal Galeri'nin hemen yarısı Galler'de cehennemin bir bucağında açılan büyük bir yeraltı sığınağına taşındı. Kenneth Clark bu konuda senden daha uyanık davrandı, bilesin. Bence sen de bu işin içinden sıyrılıp çıksan iyi olur. Nasılsa fazla öğrenci kalmadı değil mi?" "Haklısın." Godleman bir garsonun uzattığı menüyü alırken "İçki istemiyorum" dedi. Terry yemek listesine bakmadı. Çok ciddiyim Percy. Neden hala Londra'dasın? Godlimon'un gözleri projektörün odaklandırıldığı bir ekran gibi buraya geldiğinden beri ilk kez düşünmek zorunda bırakılmış gibi ışıldadı. Çocukların ya da Bertrand Russell gibi ulusal kurumların kentten uzaklaştırmalarını anlıyorum. Ama bana gelince bir kaçışa benzer bu. Sanki başkalarını senin için savaşmaya terk etmek gibi bir şey olur. Biliyorum mantıklı bir yorum değil bu. Zaten mantığımla değil, duygularımla hareket ediyorum şimdi. Terry umutları gerçekleşmiş biri gibi gülümsedi. Ama konuyu orada keserek yemek listesine baktı. Çok geçmeden, ''Tanrım şu işe bak'' dedi. ''Lord Woolton Pie var.'' Godlimon sırıtarak, ''Bunun da sebze ve patatesten oluştuğuna eminim.'' dedi. Garsona yemekleri söyledikten sonra Terry, ''Yeni başkanımız hakkında neler düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Eşeğin teki, hoş Hitler de aptal ama bak neler beceriyor. Ya sen ne düşünüyorsun?'' ''Winston'la işi idare edebiliriz. Hiç olmasa mücadeleci bir insandır.'' Godlimon'un kaşları hayretle havalandı. ''Biz mi? Yoksa yine işe mi döndün?'' ''Hiç ayrılmamıştım ki.'' Yemekler geldi. Bir şişe beyaz bordo şarabı da istediler. Godlimon güveçte son balığı yerken düşünceli görünüyordu. ''Terry, geçen savaşı mı düşünüyorsun?'' diye sordu. Godlimon soruyu başını sallayarak onayladı. ''Biliyorsun gençlik günleriydi, korkunç günler geçirdik.'' Oysa sesi özlemle dolu gibiydi. ''Bu savaş eskisine hiç benzemiyor. Adamlarım düşman gerisine gidip sizin yaptığınız gibi karargahları araştırmıyorlar.'' ''Evet, bunu da yapıyorlar ama artık pek önemi kalmadı bunun. Şimdi yalnızca telsizleri dinliyoruz.''
''Şifreyle yayın yapmıyorlar mı?''
Terry omuz silkti. ''Şifreler çözülebilir. Doğrusunu istersen artık bilmemiz gereken her şeyi öğreniyoruz.'' Godlimon çevresine bakındı. Yakınlarında oturan kimse yoktu. Terry'e dikkatsiz konuşmaların insanı canından edeceğini söylemek onun görevi değildi. Terry konuşmasını sürdürdü. ''Gerçekte benim görevim onların hakkımızda bilmek istedikleri şeyleri öğrenmelerini engellemek.'' Birinci yemeğin ardından ikisi de tavuklu börek istediler. Listede ızgara et yoktu. Godlimon susuyordu. Terry devam etti. ''Biliyorsun Canaris acayip bir adam. Abwehr'in şefi General Wilhelm Canaris. Onunla bu savaş başlamadan önce tanışmıştım. İngiltere'yi sever. Kanımca Hitler'e pek bağlı da değil. Her neyse generalden İngiltere'yi işgal etmekle ilgili olarak aleyhimizde geniş çapta bilgi toplama kampanyası açmasının istendiğini biliyoruz. Ama General Canaris fazla bir çaba harcamıyor. Savaşın başlamasından bir gün sonra İngiltere'deki en iyi adamını tutukladık. Kendisi şimdi Wandsworth cezaevinde. Canaris'in adamları yararsız kişiler, pansiyonlarda kalan yaşlı kadınlar, çılgın faşistler, adi suçlular.'' Godlimon onun sözünü keserek, ''Bana bak sen'' dedi, ''fazla oluyorsun artık.'' Öfke şaşkınlık karışımı bir duyguyla titriyordu. ''Bütün bunlar gizli şeyler, bilmek istemiyorum.'' Terry onu aldırış etmedi. ''Başka bir şey daha ister misin?'' diye önerdi. ''Ben çikolatalı dondurma yiyeceğim.'' Godlimon ayağa kalktı. ''İstemem, kusura bakmazsan işimin başına döneceğim.'' Terry onu buz gibi bakışlarla süzdü. ''Dünya senin tarihi araştırmalarını bekleyebilir Percy. Savaştayız oğlum, benim hesabıma çalışmanı istiyorum.'' Godlimon ona uzun uzun baktıktan sonra, ''Tanrı aşkına ben ne iş yapabilirim ki?'' diye sordu. Terry bir tilki gibi sırıtarak, ''Casusları yakalarsın.'' dedi. Okula doğru yürürken Godlimon havanın güzelliğine karşın kendini sıkıntılı, karamsar hissediyordu. Albay Terry'nin önerisini kabul edecekti elbette. Vatanı savaştaydı, haklı bir mücadele sürdürüyordu. Belki savaşmayacak kadar yaşlıydı ama hiç olmazsa yardımcı olabilirdi. Bunu yapacak kadar gençti. Öte yandan işini bırakmak, kim bilir kaç yıl, onu üzen buydu. Tarihi seviyordu, karısının 10 yıl önce ölmesinden beri kendini tümüyle ortaçağ İngiltere tarihi araştırmalarına vermişti. Bilinmeyen noktaları ortaya çıkarmak, yalan yanlış inançları düzeltmek hoşuna gidiyordu. Yeni kitabı son 100 yıl içinde bu konuda yazılmış en iyi eser olacaktı. Bununla ilgili çalışmaları öylesine uzun bir zamandan beri sürdürüyordu ki, işini birdenbire bırakmak düşüncesi ona gerçek dışı geliyor, insanın bir ömür boyu anne baba diyebildiği ama aslında bir yetim olduğunu, bu kişilerle hiçbir akrabalığı bulunmadığını öğrendiği anda kapıldığı boşluk duygusuna benzer bir şeyler hissediyordu. Bir hava saldırısı alarmı onu düşüncelerinden sıyırdı. Sonra buna aldırış etmeden düşüncelerini sürdürdü. Zaten alarmlara önem verenler azalmıştı. Çoğu boş çıkıyordu çünkü. Okula da 10 dakikalık bir uzaklıktaydı. Ama çalışmalarının başına dönmesi için bir neden yoktu. Bugün çalışamayacağının da farkındaydı. Adımlarını sıklaştırarak metro istasyonuna girip merdivenlerdeki ve küçük perondaki kalabalığa karıştı. Duvara yakın bir yerde durarak bir Sovril afişine bakıp şöyle düşündü. Sorun yalnızca geride bırakacağım şeyler değil. Gençliğinde yaptığı işe yeniden dönmek tedirgin ediyordu onu. Gizli servisle ilgili çalışmalarda hoşuna giden şeyler de vardı elbette. Örneğin küçük ayrıntıların önemi, zeki olmanın değeri, titizlik, tahminlerde bulunmak. Ama işle ilgili şantajlara girişmekten, aldatmacalardan, ihanetlerden, düşman da olsa onu sırtından vurmak zorunda kalmaktan nefret ediyordu. Peron giderek kalabalıklaşıyordu. Godleman fırsat varken bir yere oturdu. Otobüs şoförü üniforması giymiş birine yaslandığını fark etti. Adam ona gülümseyerek, ''Ah İngiltere'de olmak'' dedi, ''hele yaz gelince.'' ''Bunu kim demiş biliyor musunuz?'' Godleman, ''hele ilkbahar gelince'' diye adamın söylediklerini düzeltti. ''Browning'den.'' ''Şoför, ben de Adolf Hitler söyledi diye duymuştum.'' dedi. Adamın yanında oturan kadın kahkahalarla gülmeye başladı. Şoför dikkatini kadına çevirdi. ''Tehlikeden kaçan adamın çiftçinin karısına ne dediğini biliyor musun?'' Godleman dönüp düşüncelerine daldı. Alman hatları gerisindeki bir çınar ağacına tünemiş, sisler içinden ötedeki Fransız vadisini seçmeye çalışırken vatan özlemiyle nasıl yanıp tutuştuğunu anımsadı. Teleskopik dürbüne karşın koyu karanlık şekillerden başka bir şey göremiyordu. Tam aşağı inip biraz daha ilerlemeyi düşünürken damdan düşer gibi üç Alman ortaya çıkmış, gelip ağacın dibine oturarak sigaralarını tüttürmeye başlamışlardı. Biraz sonra da ceplerinden çıkardıkları iskambil kağıtlarıyla oynamaya başlamışlardı. Genç Percival Godleman onları nasılsa birliklerinden tüydüklerini ve bütün günü burada geçireceklerini anlamıştı. Ağacın tepesinde kıpırdamadan oturuyordu. Soğuktan titremeye başlamış, sonra sıkışmış, kasıkları patlayacakmış gibi olmaya başlamıştı. O zaman tabancasını çekmiş, askerleri enselerinden kısa kesilmiş saçlarının dibinden birbiri peşi sıra vurmuştu. Gülerek, küfürler ederek kumar oynayan üç kişi ölmüştü. Godleman'ın ilk kez adam öldürüşüydü bu. O sırada tek düşüncesi bu adamlar salt çişim geldiği için öldüler olmuştu. Godleman platformun beton döşemesi üzerinde tedirginlikle kıpırdanarak bu sevimsiz anıdan sıyrılmaya çalıştı. Tünelden sıcak bir hava akımı geldi ve perona bir tren girdi. Trenden inenler boş yerler bularak beklemeye koyuldular. Godleman konuşmalara kulak verdi. ''Radyoda Churchill'in konuşmasını dinlediniz mi? Biz Duke of Wellington'da dinledik. İhtiyar Jack Thornton ağladı. Bu dala koca herif.''
''Anladığım kadarıyla Cathy'nin oğlu görkemli bir evdeymiş. Hatta özel uşağı bile varmış. Benim Alfie inek sağıyor.''
''Öyle uzun zamandır eve biftek girmiyor ki tadının nasıl olduğunu bile unuttum gibi. Tanrı'ya şükürler olsun şarap komisyonu savaşın geleceğini anladı da 20.000 düzine şarap aldı.''
''Evet, şahane bir düğün oldu. Yarın ne olacağını bilmediğimize göre beklemenin ne anlamı var ki?''
''Haberin var mı? Yine hamile. 13 yıldan sonra. Nedenini buldum sanıyordum.''
''Hayır, Peter Denkirk'ten asla dönmedi.'' Otobüs şoförü Godleman'a sigara ikram etti. Godleman almayıp cebinden piposunu çıkardı. Biri bir şarkı söylemeye başladı. Bir karantina bekçisi bağırarak geçti. ''Ana, şu perdeni kapasana, neler gösterdiğine baksana.'' ''Bağırdık bizse boşver aldırma, bacaklar yukarı Brown ana.'' Şarkı kalabalığa yayıldı. Çok geçmeden herkes söylemeye başladı. Godleman bunun savaşı kaybeden, gece mezarlıktan geçerken ıslık çalan biri gibi korkusunu gizlemek için söylendiğini bilerek şarkıya katıldı. Öte yandan Londra ve Londralılara birden duyduğu sevginin kısa ömürlü bir duygusallık, toplum heyecanına benzer bir şey olduğunu da biliyor. İçinden gelen savaş budur işte, bunun için savaşmak gerek diyen sese güvenmiyor, onu umursamıyordu. Çünkü yıllardan beri ilk kez insanlarla aynı düşünce ve heyecan içinde olmanın zevkini tadıyor, bu da hoşuna gidiyordu. Tehlikenin bittiği haber verildiğinde merdivenleri yine şarkı söyleyerek çıkıp caddelere dağıldılar. Godleman bir telefon kulübesi bularak işe ne zaman başlayacağını anlamak için Albay Terry'i aradı. 3. Kısım Küçük köy kilisesi çok eski ve çok güzeldi. Taş duvarlarla çevrili mezarlığı yaban çiçekleri kaplamıştı. İngiltere son kez işgal edildiğinde hemen hemen 1000 yıl kadar bu kilise yine buradaydı. Hiç olmasa bir bölümü. Yapının kuzeye bakan yalnızca 2 küçük pencereyle delinmiş kalın duvarı son işgali anımsayabilirdi. Bu duvar kiliselerin manevi olduğu kadar maddi birer sığınak olarak da düşünüldüğü bir dönemde yapıldığından, küçük kemerli pencereler Tanrı'nın ışığını içeri iletmekten çok ok atmaya yarıyordu. Bu nedenle yerel savunma gönüllüleri Avrupa'nın son eşkıyaları kanalı geçtikleri takdirde kiliseden nasıl yararlanabileceklerini planlamışlardı. Oysa 1940'ın Ağustos'unda kilisenin çinili döşemelerinin üzerinde kalın tok çizme sesleri duyulmuyordu. Henüz duyulmuyordu. Cromwell'in ikonaları yakıp yıkma dönemini, 8. Henry'nin açgözlülüğünü kazasız belasız atlatan vitray pencere camlarından güneş ışıkları içeriye süzülüyor, tahta kurtlarına ve mantara henüz boyun eğmemiş olan orktan yükselen sesler kubbede yankılanıyordu. Çok güzel bir düğün oluyordu. Beyazlar içindeki Lucy'ye kayısı rengi giysileriyle 5 kız kardeşi nedimelik ediyorlardı. David Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin pırıl pırıl tören üniformasını kuşanmıştı. Çok yakışıklıydı. Cremond'un müziğine uyarak 23. ilahi Tanrı benim çobanımdır'ı söylüyorlardı. Lucy'nin babası en büyük ve en güzel kızını üniformalı yakışıklı bir delikanlıya evlendirmek üzere olan tüm babalar gibi gurur içindeydi. Adam çiftçiydi ama bir traktöre binmeyeli yıllar oluyordu. Ekilebilecek topraklarını kiraya veriyor, elde ettiği paraları da yarış atlarına harcıyordu. Ama bu kış otlakları tarla haline getirilecek, her yere patates ekilecekti. Aslında bir çiftçiden çok bir beyefendiye benzemesine karşın, çiftçilere özgü güneş yanığı teni, geniş omuzları ve iri elleri vardı. Onun tarafında oturan erkeklerin çoğu da kendisi gibi geniş omuzlu, yanık tenli, redingot ceketler yerine tweed takım elbiseleri ve kalın altlı pabuçları yeğleyen erkeklerdi. Nedimelerde de aynı hava vardı. Taşralı kızlardı hepsi de. Ama gelin annesine benziyordu. Çok koyu kızıl, parıl parıl saçların çevrelediği oval biçimdeki yüzünde amber rengi gözleri birbirinden ayrıktı. Papaza o dik berrak bakışlarıyla bakıp kesin tertemiz bir sesle ''Kabul ediyorum'' dediğinde papaz ''Tanrım kabul eder mi, eder bu kız?'' diye düşünerek irkildi. Düğünün ortalık yerinde bir papazın bu tür bir düşünceye kapılması çok garipti. Kilisenin öteki yanında toplanmış olan erkek tarafının da kendine özgü bir görünüşü vardı. Damadın babası avukattı. Mesleğinin verdiği bir alışkanlıkla sürekli çattığı kaşları onun neşeli kişiliğini gizliyordu. Son savaşta hava kuvvetlerinde binbaşı rütbesiyle görev almıştı. Kraliyet hava kuvvetleri ve havada savaş konusunda ciddi kaygılara kapılmıyor, her şeyin kısa bir süre sonra sona ereceğini düşünüyordu. Ama çevresindekilerin hiçbiri, hatta şimdi mihrabın önünde karısını ölünceye kadar seveceğine söz veren oğlu David bile ona benzemiyordu. Hayır, hepsi de şimdi kocasının yanında oturan, hemen hemen karga kanadı siyahlığında saçlı, esmer, uzun boylu karısına benziyorlardı. David ailenin en uzun boylusuydu. Geçen yıl Cambridge Üniversitesi'nde yüksek atlama rekorunu kırmıştı. Aslında bir erkek için fazla yakışıklıydı. Eğer sık sakalının koyu gölgesi olmasa onda kadınımsı bir hava olduğu bile söylenebilirdi. Günde 2 kez tıraş olurdu. Zeki bir görünüşü vardı. Ki öyleydi. Duygulu bir insana benziyordu ama hiç de öyle değildi. Tablo gibi bir görünümdü kilisedeki tören. Köklü, hali vakti oldukça yerinde İngiltere'nin temel direği sayılacak türden 2 ailenin mutlu, sağlıklı, yakışıklı ve güzel çocukları bir köy kilisesinde ülkenin iklim yapısının sağlayabileceği en güzel havada evleniyorlardı. 2 genç karı koca ilan edildiğinde 2 tarafın annelerinin gözleri kuru, babaların ikisinin de gözleri yaşlıydı. Şampanyayla ıslanmış bir çift yaşlı dudak daha yanağına değdiğinde Lucy bu gelini öpme işi barbarca bir gelenek diye düşündü. Belki de karanlık çağlarda uygulanan daha da barbarca geleneklerden kaynaklanıyordu. Bütün kabile erkeklerinin gelinle şey ettikleri, her neyse, tümüyle uygarlaşmanın, bütün bu saçmalıklara bir son vermenin zamanı gelmişti. Düğünün bu bölümünden hiç hoşlanmayacağını Lucy zaten biliyordu. Şampanya severdi ama üzeri havyarlı sandviçlerden, tavuk butlarından hiç mi hiç hoşlanmazdı. Konuşmalara, resim çektirmelere ve balayıyla ilgili şakalara gelince. Ama daha beteri de olabilirdi. Eğer barış zamanında olsaydı babası kalkar Albert Hall'u kiralardı. En azından 9 kişi ömür boyu mutluluklar dilemiş, bir tanesi diğerlerinden farklı bir şeyler söylemek niyetiyle bahçenizin çevresinde parmaklıklardan başka şeylerin de dolanmasını isterim demişti. Lucy sayısını bilemeyecek kadar çok el sıkmış, bu gece David'in yerinde olmak isterdim gibi şakaları duymazlıktan gelmişti. Sonra David sanki Lucy beyaz satenlere sarılmış cansız bir hediye paketiymiş gibi kızlarını kendisine verdikleri için Lucy'nin annesiyle babasına teşekkür eden bir konuşma yapmıştı. Lucy'nin babası da kızını kaybetmek yerine bir erkek evlat kazandığını söyleyecek kadar dangalaklık etmişti. Her şey yeterince sıkıcı ve saçmaydı ama insanın ailesinin hatırı için bunlara katlanması gerekiyordu. Uzaktan akraba olan bir amca barın oralardan sallanarak yaklaşmaya başlayınca Lucy dehşetle ürpermemek için kendini tuttu. Onu kocasına tanıttı. David, bu Norman amca. Norman amca David'in kemikli elini tutup şiddetle salladı.
Evet evlat, göreve ne zaman başlıyorsun?
Yarın efendim.
Ne, balayı yapmayacak mısınız?
Yalnızca 24 saat.
Ama bildiğim kadarıyla eğitimini yeni bitirdin değil mi?
Evet efendim ama daha önce de uçuyordum. Cambridge'de öğrenmiştim. Sonra böyle bir zamanda pilotları yedekte tutamazlar. Yarın sabah uçmaya başlayacağını sanıyorum. Lucy alçak sesle, David hemen uçuşa çıkma dedi ama David duymazlıktan geldi. Norman amca bir çocuk heyecanıyla,
hangi tip uçakla diye atıldı.
Spitfire, uçağı dün gördüm, harika bir uçurtma. David hava kuvvetlerinin argo sözcüklerini öğrenmekte gecikmemişti. Uçurtmalar, düldüller. Spitfire'ın 8 makinelisi var, saatte 350 mil yapıyor. Bir ayakkabı kutusunu içinde bile rahatlıkla manevra yapabilir.
Harika, harika. Siz gençler Luftwaffe'nin, yani Alman Hava Kuvvetleri, kesinlikle hakkından geleceksiniz.
Dün 60 tanesini düşürdük. Bizimkilerden yalnızca 11'i isabet aldı dedi David gururla. Sonra uçakları kendisi düşürmüş gibi konuşuyordu. Önceki gün Yorkshire üzerine geldiklerinde herifleri kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırarak toptan Norveç'e dönmek zorunda bıraktık. Hem de bir tek uçurtma kaybetmeden. Norman amca heyecanla David'i omuzlarından yakalayıp
''Hiçbir zaman'' dedi, ''bu kadar çok kişi, bu kadar az kişiye borçlu kalmadı. Bunu geçen gün Churchill söylemişti.''
David alçak gönüllülükle gülümsemeye çalıştı. Lucy erkeklerin kan dökmekten, yakıp yıkmaktan önemsiz şeylermiş gibi konuşmalarını hiç sevmiyordu.
''David'' dedi, ''artık gidip üstümüzü değiştirsek iyi olacak.''
Lucy'nin evine ayrı arabalarda gittiler. Annesi Lucy'nin giyinmesine yardım ederken, ''Şimdi yavrum'' dedi, ''bu gece olacaklar hakkında neler bildiğini bilmiyorum. Ama şunu bilmelisin ki...''
''Aman anne, lütfen can sıkıcı şeyler söyleme.'' diye Lucy onun sözünü kesti. ''Bana hayatın gerçeklerini anlatmak için 10 yıl geç kaldın. 1940 yılındayız, unuttun mu?''
Annesinin yanakları hafifçe kızardı. ''Pekala şekerim ama sormak, öğrenmek istediğim bir şey olursa daha sonra...'' Lucy annesinin bunları söylemek için hatırı sayılır bir çaba harcadığını hissederek onu terslediğine pişman oldu. ''Teşekkür ederim'' diyerek annesinin elini tuttu. ''Gerekirse sana sorarım anne.'' ''O halde giyinmen için seni yalnız bırakayım. Bir şey istersen bana seslen.'' Lucy'nin yanağını öperek çıktı. Lucy aynanın karşısına oturup saçlarını fırçalamaya başladı. Bu gece olacakları noktası noktasına biliyordu. Bu nedenle de tüm bedenini bir zevk dalgası kapladı. Gerçi Lucy David'in her şeyi planlayıp hazırladığını o gün anlayamamışsa da ayrıntılarına kadar düşünülmüş bir baştan çıkarma olmuştu bu. Glad Rag Bag balosunda tanışmalarından bir yıl sonraki Haziran ayında baştan çıkarılmıştı Lucy. O sıralar artık her hafta buluşuyorlardı. David, Paskalya tatilinin bir bölümünü gelip onların evinde geçirmiş, Lucy'nin annesiyle babası da onu pek beğenmişlerdi. Yakışıklı, zeki ve efendi bir erkekti David ve de onlara son derece uygun bir ailenin çocuğuydu. Lucy'nin babası onun biraz inatçı olduğunu söylemiş ama annesi toprak ağalarının 600 yıldan beri okumuşlara hep böyle dediklerini ileri sürmüştü. David'in karısına karşı nazik, anlayışlı olacağını düşünüyordu. Önemli olan da buydu işte. Böylece Lucy Haziran ayında bir hafta sonu David'leri ziyarete gitti. Yapı 18. yüzyıl çiftlik evleri tipinde üst katta 9 yatak odası olan, önünde göz alabildiğine ağaçların uzandığı geniş bir terası bulunan Victoria stilinde bir evdi. Lucy'yi etkileyen şey bahçeye ağaçları dikenlerin bunların tam bir olgunluğa eriştiklerini görmeden çok önce ölmüş olacaklarını herhalde bilmeleriydi. Terasta öğleden sonra güneşinde oturmuş bira içiyorlardı. David Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin subay eğitim kurslarına katıldığını işte bu sırada söylemişti. Üniversitenin uçuş kulübünden 4 arkadaşı da ona katılmışlardı. Savaş pilotu olmak istiyordu David.
Uçmayı biliyorum Lucy, savaş başlar başlamaz pilota gereksinme olacak. Bu kez savaşın havada kazanılıp havada kaybedileceği söyleniyor.
Lucy alçak sesle korkmuyor musun diye sormuştu.
Zerre kadar, sonra eliyle gözlerini kapatıp evet korkuyorum diye itiraf etmişti.
Lucy onun çok cesur olduğunu düşünüp elini tutmuştu. Daha sonra mayolarını giyerek göle inmişlerdi. Su tertemiz ve serindi ama güneş ışıkları hala güçlü, hava sıcaktı. Sanki çocukluklarının son gününü yaşıyorlarmış gibi suda oynaşıp eğlendiler.
David iyi bir yüzücü müsün diye sordu.
Senden daha iyiyim.
Pekala, adaya kadar yarış edelim mi?
Lucy güneşe bakmak için eliyle gözlerini gölgeledi. Islak mayosu içinde kollarını yukarı kaldırmış, omuzlarını geri atmış dururken nedenli çekici olduğunun farkında değilmiş gibi davranıyordu. Ada 300 metre kadar uzakta, gölün ortasında ağaçlarla otlarla kaplı küçük bir yerdi. Ellerini indirerek haydi dedi, hızlı hızlı kulaç atmaya başladı. Yarışı uzun kolları ve bacaklarıyla David kazandı elbette. Adaya 45-50 metre kadar Lucy'nin gücü tükenmeye başlamıştı bile. Kurbağalama yüzmeye başladı ama bunu yapmaya bile hali kalmamıştı. Sırt üstü dönüp kendini suya bıraktı. Adaya çıkmış bir su aygırı gibi solumakta olan David yeniden suya girip Lucy'ye doğru yüzdü. Genç kızın arkasına geçip onu tıpkı bir can kurtaran gibi koltuk altlarından tutarak sahile doğru götürdü. Elleri Lucy'nin göğüslerinin hemen altındaydı.
''Bu durum çok hoşuma gitti.'' dedi David. Onca soluksuzluğuna karşın Lucy kıkır kıkır güldü.
Birkaç dakika sonra David, ''Sana söylesem daha iyi olacak galiba.'' dedi.
''Ne söyleyeceksin?''
''Göl yalnızca 1 metre derinliğinde.''
''Seni sersem herif seni.'' Lucy kıvranarak onun kollarından kurtulup yere bastı. David onu elinden tutup sudan çıkardı. Ağaçların arasından geçirdi. Alıç ağaçlarının altında ters çevrilip bırakılmış çürümekte olan bir sandalı işaret ederek ''Çocukken bununla adaya gelirdim.'' diye anlattı. ''Yanıma da babamın pipolarından birini, bir kutu kibrit ve biraz tütün alırdım. Pipomu burada tüttürürdüm.'' Çevresi tümüyle çalılarla çevrili bir düzlükteydiler şimdi. Ayaklarının altındaki otlar temiz ve gürdü. Lucy kendini otların üzerine bıraktı.
David dönerken daha yavaş döneriz dedi.
Şimdi bunun sözünü bile etme.
David yanına oturup onu öpmeye başladı. Sonra yatırıncaya kadar yavaş yavaş geriye doğru itti. Kalçasını okşuyor, boynunu öpüyordu. Çok geçmeden Lucy'nin titremesi kesildi. David elini yavaşça bacaklarının arasındaki kabarıklığın üzerine koyunca Lucy daha çok bastırmasını istermiş gibi kalçalarını hafifçe kaldırdı. Erkeğin yüzünü kendine doğru çekerek dudaklarından öptü. David'in elleri kızın mayosunun askılarına gitti. Bunları omuzlarının üzerinden indirdi. Lucy hayır diye karşı koydu. David başını onun göğüslerine bastırdı.
Lucy lütfen.
Olmaz. David onun gözlerinin içine bakarak ''Bu belki de elime geçen son fırsattır.'' dedi.
Lucy ondan uzaklaşıp doğruldu. Sonra savaş genç adamın kıpkırmızı yalvaran suratı içindeki dinmeyen ateş yüzünden hızlı tek bir hareketle mayosunu sırtından çıkardı. Deniz başlığını da çekince koyu kızıl saçları dalga dalga omuzlarına döküldü. Sonra da erkeğin önüne diz çöküp onun yüzünü avuçları arasına alıp göğsüne bastırdı. Lucy bekaretini acı çekmeden heyecanla ama biraz acele tarafından yitirdi. Suçluluk duygusu olayın tadı tuzu oluyor, anıyı daha da güzelleştiriyordu. Eğer bu iyi planlanmış bir baştan çıkarma olduysa, Lucy de özellikle sonuna doğru istekli bir kurban olmuştu. Lucy kendini bu düşüncelerden kurtararak giyindi. O gün adada David'i birkaç kez şaşırtmıştı. David'den göğüslerini öpmesini istediği, bir de kendisine sahip olurken ona yardım ettiği zaman... David'in okuduğu kitaplarda böyle şeylerin olmadığı kesindi. Çoğu arkadaşı gibi Lucy seksle ilgili bilgiler edinmek için D.H. Lawrence'ı okumuştu. Lawrence'ın yazdıklarına, koreografisine inanıyor ama romanın kahramanlarında olduğu gibi cinsel uyanışında boruların çalmasını, göklerin gümbürdemesini asla beklemiyordu. David ondan biraz daha bilgisizdi ama kibardı. Lucy'nin zevk alması hoşuna gitmişti. Lucy de bunun böyle olması gerektiğini biliyordu. Ondan sonra bir kez daha sevişmişlerdi, düğünden bir hafta önce. Bu da ilk kavgalarına neden olmuştu. Bu kez Lucy'nin evindeydiler, herkes gitmişti. David Robb de Chambre ile onun odasına gelip Lucy'nin yatağına girdi. Lucy, Lawrence'ın gök gümbürtüleri, zilleri konusunda fikrini değiştirmek üzereydi. Ama David işini bitirir bitirmez Lucy'den uzaklaştı.
''Gitme'' dedi Lucy.
''Biri gelebilir.''
Olsun, gel yatağa gir.
Lucy sıcacık, uykulu ve dingindi. Erkeği yanında hissetmek istiyordu.
David Robb dışambrını giydi. Tedirgin oluyorum.
5 dakika önce hiç de tedirgin değildin.
Ona uzandı. Benimle yat David, vücudunu tanımak istiyorum.
Tanrım, amma utanmazsın.
Lucy onun şaka edip etmediğini anlamak için yüzüne baktı. Şaka etmediğini anlayınca öfkelendi.
Ne demek istediğini açıklar mısın?
Yalnızca bir hanımefendi gibi değilsin.
Ne kadar aptalca bir söz.
Bir sokak kadını gibi davranıyorsun.
Lucy yataktan öfkeyle çırılçıplak doğruldu. Güzelim göğüsleri öfkeyle titriyordu.
Sokak kadınları hakkında ne kadar bilgilisin?
Hiç.
Kadınlar hakkında ne biliyorsun?
Yalnızca bir bakire kızın nasıl davranması gerektiğini biliyorum.
Sana rastlayana kadar ben de el değmemiş bir kızdım.
Lucy kar yolunun kenarına oturup ağlamaya başladı.
Kavganın sonu oldu bu elbette. David ona sarılıp,
bağışla, çok üzgünüm dedi. Yattığım ilk kadın sensin. Ne umuyordum bilmiyorum, şaşkına döndüm. Yani insana bu konuda kimse bir şey söylemiyor değil mi?
Lucy burnunu çekerek onu onayladı. David'i asıl tedirgin eden şeyin onun 8 güne kadar uçağıyla bulutların arasında ölüm kalım savaşı vereceği gerçeği olduğunu düşündü. Bu yüzden onu bağışladı.
David onun gözyaşlarını kuruladı, yatağa girerek birbirlerine cesaret vermek için sımsıkı sarıldılar.